Yeşilçam Arkeolojisi.
Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
Merhabalar değerli dinleyiciler. Bendeniz Utku Uluer ve yepyeni bir Yeşilçam Arkeolojisi'nde daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz var. Dilara Balcı. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar.
Efendim Dilara Balcı hem çok değerli bir yazar, Yeşilçam üzerine kafa patlatan akademisyenlerden birisi. Hem de ben onunla ilgili bir araştırma yaptığımda fark ettim ki kendisi ayrıca bir yönetmen. Kendisiyle Yeşilçam Arkeolojisi programında yazdığı kitaplar üzerine sohbet ederken biraz da onun bu yönetmenlik macerasından başlayıp kitaplarına geçmeyi düşünüyordum.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için, programınıza konuk ettiğiniz için.
Aslında çok ilginç bir tesadüf oldu. Bu YouTube kanalında, Sinematik TV kanalında Fevzi Tuna kitabı üzerine bir program kaydetmeye başladığımızda değerli dostum Emre Siyahoğlu ile birlikte. Fevzi Tuna kitabını yazan yazarımız Dilara Balcı. Onunla niye hiç görüşmedim diye öyle bir soru işareti doğdu bizim sohbette. Hatta onu kayda da geçirmiştik. Ve sonra bir baktım Yeşilçam'da Öteki Olmak kitabında yazarı da yine sizmişsiniz ki o kitabı ben daha önceden duymuştum. Ondan sonra şöyle düşündüm yani neden o zaman Dilara Balcı ile bir yayında hem iki kitap üzerine konuşmuyoruz hem de biraz onun Yeşilçam ilgisi ve akademisyenliği üzerine ve belki de nelerle karşılaştığı üzerine güzel bir program yaparız. Belki bu program önümüzdeki haftalarda da yine ikincisine evrilir. Onun için yeniden tekrar edeyim. Dilara Balcı ile birlikte bugün bol bol Yeşilçam'ın kitaplarını konuşacağız.
Çok teşekkürler. Çok keyifli olacak eminim ki. Lisans eğitimimi Mimar Sinan Üniversitesi'nde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olduğu ismi sonradan, sinema televizyon bölümünde aldım. Orası çok yönetmenlik ağırlıklı bir bölümdür, programdır. Tabii sinema tarihi dersleri de çok ağırlıklıydı. Benim o programı 2003 yılında ben üniversiteye başladığımda tercih etmemin sebebi aslında çok değerli Yeşilçam ustalarının, yönetmenlerin orada öğretim üyesi olarak çalışmalarıydı. Ben de daha çocukluğumdan beri çok ilgili olduğum için Yeşilçam sinemasına onlardan eğitim almak istemiştim zaten. Biraz sinema tarihi üzerine idmanlı gitmiştim bazı kitapları. Özellikle Giovanni Scognomiglio'nun Türk Sinema Tarihi kitabını çok severim. Onu falan okuyarak gitmiştim. Orada tabii çok değerli hocalarımızdan iyi bir sinema tarihi eğitimi aldık. Özellikle Türkiye sinema tarihi özelinde. Ancak bizim en az 4 kısa film çekerek mezun olmamız gerekiyordu. Bu filmlerin de biraz böyle Mimar Sinan ekolü o şekildedir. Daha böyle Yeşilçam tarzı, dramatik anlatının ön planda olduğu hikayeleri çekmemizi tercih ediyorlar. 15 dakikalık, 15'ten yarım saat aralığında 4 kısa film çektik. Oradan sonra kendimiz de kısa filmler yaptık. Okul içerisinde ben 4-5 tane, okul dışında da 3 tane kısa film yaptım. En sonunda bir belgesel yaptım. Bunların en önemlileri son iki çalışmamda aslında. Körler Müessesesi diye bir kısa filmim vardı. 2015-16 yıllarında çektik ve gösterimleri oldu çeşitli uluslararası ve ulusal kısa film festivallerinde. Bayağı dolaştı festivalleri. Onun dışında da geçen sene bir belgesel çektim. O da son dönemde dizi senaristlerinin yaşadıkları sorunlar üzerine bir belgeseldi. Dizi senaristleriyle görüşmeler yaptık ve yaratıcılıklarını kısıtlayan etmenler nelerdir, işte yapım neler istiyor onlardan, onlar ne kadarını verebiliyorlar, ne kadar özgün işler üretebiliyorlar, bunları konuştuğumuz bir belgesel oldu. O da şu an hala devam ediyor festivallerde dolaşmaya, bir 6-7 festival gezdik.
Peki o bir yerde yayınlanacak mı daha sonuçta mesela YouTube üzerinde?
Valla bu festival macerası tamamlandıktan sonra YouTube'a yükleyebilirim. İşte en son Kadın Yönetmenler Festivali'nde, İFSAK Kısa Film Festivali'nde, İşçi Filmleri Festivali'nde gösterildi. Birkaç festivalden daha haber bekliyoruz. Onlar da netleşirse olup olmayacağı gösterimlerinin. Yani şöyle bir 6 ay sonra falan artık herkese açık hale getirebilirim.
Devam, ne düşünüyorsunuz peki belgesel konusunda?
Bu ilk belgeselimdi. Daha önce hep kurmaca dramatik hikayeler çekmiştim. Belgeselden çok keyif aldım. Çünkü zaten ben tarihçiliği, sinema tarihçiliğini çok severim. Bu da biraz dizi tarihçiliği gibiydi aslında.
Evet.
Çok keyif aldım. Bir de ben aslında sinemada biliyorsunuz dört ana departman vardır uygulamada. Diğer başka yan departmanlar da var ama senaryo, yönetim, görüntü yönetmenliği ve kurgu çok önemlidir. Ben biraz daha kurguya yakınım. Kurgu dersleri de çok veriyordum okulda. Sadece yönetmenliğini yapmadım, kurgusunu da kendim yaptım. Çok da keyif aldım. Dolayısıyla devam etmek istiyorum. Hem yönetebileceğim hem de böyle özgürce kurgulayabileceğim işler yapmak. Özellikle sinema tarihini ya da televizyon tarihini masaya yatırabileceğim belgesel işleri. Oradan devam edebilirim.
Ancak tabii bir de akademisyensiniz ve üniversitesiniz şu anda sanırım.
Evet Utku Bey, çok yakın zamanda doçentliği unvanımı aldım. İlk kez de sizin programınızda duyurmuş olayım. Evet,
Oh, süper.
daha yani bugün mailime falan giriş yaptım. 2 hafta falan önce belli oldu. Belgem falan yeni geldi. Akademisyenlikte de böyle bir adım daha, bir basamak daha çıkmış olduk.
Peki hangi okuldasınız onu söyleyebiliyor musunuz yoksa?
Tabii. Yaşar Üniversitesi'ndeyim. Ben 14 yıldır Yaşar Üniversitesi'nde çalışıyorum. Yalnız film tasarımı bölümümüz kapandı birkaç sene evvel. Yani daha doğrusu açık ama öğrenci almamaya başladı. Dolayısıyla şu anda çizgi film ve animasyon programı içerisindeyim ama film dersleri vermeye devam ediyorum ben.
Anladım, anladım. Yani sinema içindesiniz. Araştırmacılık yönünüzde sanırım bizim ortak yanımız. Şimdi tabii Yeşilçam Arkeolojisi programında hani biz de bir 8 sene önce yolculuğa çıkmıştık. Sizin gibi değerli, yani ben artık arkeolog olarak da tabir etmeyi tercih ediyorum. Artık öyle bir sürece girdik ki pek çok ismi artık yitirdik ve hani yaptığımız araştırmalarla birlikte onları yaşatıyoruz. Hani ben ölümsüzleştiklerini hep düşünürüm sanatçıların vefat ettikten sonra, ama hani biraz bize de düşen bir görev var. Hani sanırım bizler de gönül verdiğimiz için hani bu sinema araştırmacılığına. Neden Feyzi Tuna kitabını yazdınız diye sorayım.
Bu arada tarihi epey eski, şu an baskısı da yok zannedersem. Agora yayınlarından çıkmıştı. Bir 10 yıl kadar oluyor diye sanıyorum basın tarihi.
Evet.
Şöyle Feyzi Tuna Mimar Sinan Üniversitesi'nden benim hocamdı. Zaten çok değerli hocalarla çalıştık orada. Birlikte onların atölyelerinde filmler çektik. Feyzi Tuna bunlardan biriydi. Memduh'un bir diğeriydi. Ben kurgu eğitimimi Memduh'un derslerinde öğrendim. Ondan değerli bilgiler aldım. Onun dışında Metin Erksan hocamızdı. Bir dönem kadar ondan da ders aldım. Ancak son yıllarda çektiğim filmlerde Feyzi Tuna atölyesinden geçmiştim ve onunla çalışma fırsatı bulmuştum. Onu yakından tanıma şansı bulmuştum. Zaten çok sever, bütün öğrenciler de çok sever Feyzi Tuna'yı. Ben birazcık da böyle Yeşilçam'a karşı, belki sizde de var, ben onu sizde de hissediyorum, böyle bir vefa duygusu, yani bunca yıl izlediğim, büyük keyif aldığım şeylere karşı bir şeyler yapma, üretme, onlara karşı bir vefa duygumu göstermeyi hedefliyorum her zaman için. Yani akademik anlamda evet, ama bu aynı zamanda benim böyle bir duygusal yanım, biraz hobi yanım da var. Yani amatör ruhumu da hiçbir zaman kaybettiğimi düşünmüyorum o anlamda. Hocamı sattığımda yeterince çalışma yoktu. Yani bunu farkına vardım. Ve neden olmadığı konusu düşündüm ve madem ki yok, bunu yapmalıyız diye düşündüm. Aynı dönemde bir yazar daha, Okan Ormanlı'ydı galiba hocanın ismi. Yanlış söylüyorsam affetsin beni kendisi. O da Feyzi Tuna üzerine bir çalışma yapıyordu ama ikimizin tarzları biraz farklı. O biraz daha böyle filmlerini inceliyor. Benim biraz daha nehir söyleşi şeklinde. Kendisini evinde ziyaret ettim. Teşvikiye'de oturur Feyzi Hoca. Orada 4 gün boyunca işte günde 3-4 saat uzunluğunda kayıtlar aldık. Aylarca büyük çalışmalarla yapılıyor nehir söyleşiler. Benim çok hızlı oldu 4 günde. Ben sorularımı hazırlamıştım zaten. Kayıtlarımı, ses kayıtlarımı aldım. Deşifremi yaptım. Deşifremi yaparken tabii işte bazı kurgu da yapılıyor. Şuralara gerek yok şeklinde ya da biraz editörlük de yapmış oldum. Bazı cümleleri hani çok konuşma dilinden biraz daha yazı diline çevirmek falan şeklinde. Ama Feyzi Hoca'yla konuşmak zaten çok kolaydır. Çünkü Feyzi Hoca çok nettir. Bir soru sorulduğu zaman zaten ona 10 sene önce de aynı cevabı verir. 10 sene sonra sorsanız da aynı cevabı verir. Yani üç cümle cevap veriyorsa dört cümleyle cevap vermez. O üç cümleyi yine tekrarlar. O yüzden zaten konuyu çok dallandırıp budaklandıran biri değil. Kişilik olarak da öyle. Yani bir soru sorduğum zaman çok net bir şekilde karşılığını aldığım için, konu dağılmadığı için çok rahat 15-16 saatlik kaydımı aldım ve bundan da işte 200-300 sayfalık kitap beni yormadan çıktı diyebilirim.
Şimdi Fevzi Tuna mesela çok fazla tanınmıyor.
Evet, yani biz Mimar Sinan Üniversitesi'ndeyken Mimar Sinan'ın kurucusu hocamız Sami Şekeroğlu da Fevzi Tuna'nın biraz hakkının yendiği üzerinde sinema tarihi derslerinde dururdu. Gerçekten de öyle. Yani birazcık belki sayıca aslında dünya ortalamasına baktığımız zaman sayısal olarak normal. Yani 30'lu sayılarda filmleri var. Ama bir Atıf Yılmaz'a bakarsanız 100 yani film sayısı. Fiilen çalıştıkları dönemler arasında fark var. Atıf Yılmaz sinemaya 1950'li yıllarda başladı. 2003'te sanırım vefat edene kadar yanılmıyorsam tarih. Yani 50 yıldan uzun bir süre yılda birkaç film çekerek ve sürekli üretken. Ama Feyzi Hoca da böyle değil. Onun şanssızlığı sinemaya 60'lı yıllarda başlaması. Biraz daha geç. Bu işte Osman Seden, Lütfü Akat gibi ustalardan bir işte bir kuşak sonra, 10 yıl kadar sonra başlıyorlar. Kendilerini gösterene kadar da bir zaman geçiyor. Daha sonra ticari nedenler dolayısıyla istedikleri işleri üretemeyip yapım şirketleri adına filmler yaptıkları bir süreç var. Sonra bir erotik film furyasına takılıyorlar. O dönem boş geçiyor. Derken sayısal olarak çok fazla filmi yok. Ticari olarak yaptığı da az sayıda filmi yok. Yani bunların yarısı çok ticari nedenlerle çekilmiş filmler. Ama çok da başarılı sinema tarihimizin yüz akı diyebileceğimiz filmleri de var. Bunların daha çok konuşulması gerektiğini düşündüm. Bir çok yakın arkadaşım Nilgün Tuğçe Duran da kendisi üzerine bir tez yazdı. Bu kitaptan sonra Nilgün Tuğçe Duran'la bir araya gelip Feyzi Turan'ın kadın filmleri üçlemesi üzerine bir de makale kaleme aldık. Dolayısıyla aslında literatüre Feyzi Tuna'yı kazandırmış olduğumuzu düşünüyorum son birkaç senedir yapılan çalışmalar sayesinde.
Şu da çok değerli. Genelde işte akademisyenlerin ya da özellikle sinema okuyanların Yeşilçam dönemine çok farklı baktıkları, hatta yukarıdan baktıkları gibi bazı eleştiriler yapılıyordu. Mesela ben de özellikle Çetin İnanç'ta ya da başka yönetmenlerle yaptığım görüşmelerde hep onlar bir kendi aralarına mesafe koymuşlardı ve hep onlara derdim ki bakın hani bir dönem böyle bir şey olmuş olabilir ama şu anda öyle değil. Hani pek çok insan aslında feyiz alıyor. Tamam, bazı yanlışlar ya da bazı şeyler gerçekten de olması gerektiği gibi gitmiş olabilir ama yani o kadar büyük bir mesafe yok demeye çalışmıştım.
Evet, tabii Mimar Sinanlı olmamın büyük etmeni vardır burada. Çünkü orada Yeşilçam sevgisi hiç bilmeyerek gelen öğrencilere bile bir nebze de olsa aşılıyorlar ki ben zaten bilinçli olarak başlamıştım, severek başlamıştım. Bazı üniversitelerin ekolleri daha farklı. Daha Avrupa sinemasına, sanat sinemasına yakın olanlar var. Tabii ki Yeşilçam sanat sinemasından oldukça uzak ticari bir
Tabii.
sinema. Ancak eleştirel yanları da her zaman haklı tutuyoruz yani bir kenarda şunlar şunlar işte şöyle bir ataerkillik mevzu bahis ya da işte sinematografik olarak şu kusurlar var evet ama 1960'lı yıllara 70'li yıllara baktığımız zaman ticari anlamda dünyanın en önemli 10 sinemasından bir tanesi Yeşilçam sineması asla küçümsenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben bunu.
Yeşilçam sinemasının ticari bir sinema olduğunu altını çizmek çok önemli bir nokta. Çünkü bazı şeyleri anlatmaya çalışırken bunda çok zorlandığımı ben hissediyorum. Yani büyük ihtimalle siz de aynı şekilde zorlanıyorsunuzdur. Öteki yandan bunun ticari olmasının kötü bir şey olmadığını da anlatmak gerekiyor sanırım.
Kesinlikle. Zaten sinema özünde ticaridir. Yani sanat sineması dediğimiz kategori 1950'li yılların sonunda, yani bir 20'li yıllarda da çok küçük bir dönem, sadece Fransa gibi dar bir alanda sanat sinemasından bahsedebiliriz. Ya da birkaç örnekten daha bahsedebiliriz. Belki Sovyet sinemasında falan da öyle bir yan var ama 60'lara kadar sanat sineması diye bir şey yok. Yani Hollywood'da falan da çok geç başlıyor. O 1970'lerde başlıyor ve Avrupa kadar tutmuyor da. Dolayısıyla sinema özünde ticari olan bir şey, kolektif yapılan bir şey. Tek bir kişi zaten yani otör yönetmen falan, yaratıcı yönetmen evet son dönemde çok ön plana çıktı ama yine de ne olursa olsun tek bir insanın üretebileceği bir şey değil bir sinema filmi. Pahalı, maddi bir iş. Dolayısıyla buradan ekmek yiyenlerin bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri lazım. Onların hayatlarını idame ettirebilmeleri için sektörün dönmesi gerekiyor. Bunun için filmlerin izlenmesi gerekiyor. Herhalde diğer bütün sanat dallarının yanında en ticari olanı diyebiliriz. Bugün hala böyle. Ve ticari olmayan kısmının da çok dar bir kısım olduğunu, festival filmleriyle sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani %1 bile değildir herhalde. Dolayısıyla bir sinemanın ticari olması olumsuz bir şey değil. Ayrıca ben çalışmalarımda daha çok ticari sinema incelemeleri yapıyorum. Sosyolojik olarak değerlendirmeler. Hint sinemasını da mesela çok incelerim. Kendi özel Japon, Kore sineması, Uzak Doğu sineması, onlara da çok bakmayı severim. Yani biraz daha böyle sanat sinemasına belki bir tık daha mesafeli, kişisel olarak mesafeli olduğumu söyleyebilirim. Ticari sinemayı daha ilgimi çekmiştir her zaman. Ticari sinema maalesef Türkiye'de çok fazla yok. Yani filmler büyük hasılat, box office başarıları kazanamıyorlar. Daha çok Türkiye son dönemde sanat sinemasıyla ön plana çıktı. Nuri Bilge Ceylan gibi, Zeki Demirkubuz gibi işte son dönemde kimler var başka? Semih Kaplanoğlu gibi yönetmenlerin sineması daha onların sponsorluklarla çeşitli birçok ortak yapımcılar, fonlarla yaptıkları ve dünyada da festivallerde gösterdikleri bir sinemadır. Ticari film yönetmeni dediğimiz zaman artık pek ticari film de kalmadı. Yani işte bazı komedi serileri var, Recep İvedikler gibi. Bir ara drama, melodram filmi olarak Çağınırman filmleri falan çok iş yapıyordu ama artık son dönemde de biyografik filmler biraz furyalaştı.
Tabii,
Ama
aynen.
canlı bir ticari sinema yok. Yani Yeşilçam dönemi çok canlı bir ticari sinemaydı. Bunda tabii televizyonun olmamasının ya da yeni yeni başlıyor olmasının Yeşilçam döneminde etkisi büyüktü. Tek eğlence imkanı alt sınıfın, alt orta sınıfın. Bunun çok büyük etkisi vardı. Dolayısıyla günümüz ticari sineması biraz geri planda. Televizyon çok öne çıktı. İşte dizi çalışmasında onu da gördük. Diziler bugün, Türk dizileri, yerli diziler diyeyim, dünyaya bayağı satılıyor. Dünyada en
Tabii.
fazla sinema dizi ithalat ihracat olarak yani dışa satış olarak diyeyim Türk dizileri ikinci sırada geliyor. Amerikan dizilerinden sonra uluslararası alanda en fazla satış Türkiye'deki diziler. Balkanlara, Orta Doğu'ya, Afrika ülkelerine, Güney Amerika'ya falan çok fazla satıyorlar. Ama işte ticari sinema maalesef durma noktasında şu anda.
Yani Can Yaman şu anda orada çok bilinen bir oyuncu. Hani bizde aslında sadece ismi hani İtalya'daki başarılarından ya da orada tanınılığından bilinmeye başladı şu anda mesela o da. Ama çok fazla tanınıyor, hatta orada dizi de çekiyor şu anda. Bu Adana ile ilgili bir dizi vardı. O şu anda İtalya'da Prime Time'da, Canale Cinque'de. Yani dizinin
Biliyorum
Çukurova olması gerek.
onu.
Yani bir şekilde Yeşilçam olayının, hani o furya şeyinin artık dizilere kaydığını söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Evet zaten bir dönem Yeşilçam uyarlaması da çok fazla yapıyorlardı. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım gibi ya da işte Devlerin Aşkı. Devlerin Aşkı oldu mu hatırlayamıyorum ama. Yani
Ateş
birkaç çok
böceği vardı
ünlü
ya,
hıçkırık.
hatırlıyorum.
Ha, evet Ateş Hıçkırık falan bu tarz öne çıkan melodramları uyarlama yolunu izlediler. Uyarlamasalar da bunları zaten yapısal olarak yani zengin kız fakir oğlan mantığı ya da tam tersi o çatışmalar, aşk ilişkileri ayrıca bakımından da çok uyuyor. Yani Yeşilçam filmleri bütün toplumun tüm kesimlerini çekmek için aslında sınıfsız bir yapıdadır diyebiliriz. Çünkü işte zengin kız üst sınıfı temsil ediyor, işte orta sınıfı onun sevgilisi, alt sınıfı zengin kızın evinde çalışan aşçı, uşak, hizmetçi falan. Yani bütün ekonomik kesimlerden insanlar gelsin, izlesinler gibisinden herkesin kendinden bir şey bulabileceği tipolojiler yaratılırdı. Hatta bir de çocuk olsun, işte bir tane de ne diyelim komedyen olsun, komedi kısmını, komedi ihtiyacını onlar karşılasın, dövüş sahnesi olsun, erkekler de keyif alsın, romans da olsun. Yani sanki işte türlerden ve sınıflardan bağımsız ya da hepsini dahil eden, içine alan bir yapıya sahipti. Bugün baktığımızda yine dizilerde de aynı durumun devam ettiğini görüyoruz.
Toplumun sahiplenmesi ya da insanların kurdukları ilişki de bence hani Yeşilçam'dan, hani televizyon Yeşilçam'ı bitirdi ya da Türk sineması farklı bir yere koydu diyorduk ama Yeşilçam aslında dizilerde bir şekilde bence devam ediyor.
Evet. Yani sadece işte dediğimiz gibi bu sinemada film izleme kültürü eridi. Onun da çok çeşitli nedenleri var. Yeri gelirse konuşuruz. Ancak şu an işte bir televizyon ortamında Yeşilçam devam ediyor diyebiliriz.
Baktığımız zaman bir tarafta da gelişmiş olan bir nokta var hani dizilerde. Hani bilmiyorum siz ne düşünürsünüz bu konuda bir ama Yeşilçam'ın benim en eleştirebileceğim noktalarından bir tanesi hani gerçekçilikten uzak olarak konuşanların çok temiz bir Türkçe ile konuşması. Ondan sonra bazı klişelerin özellikle 70'lerden önce bu daha ağırlıklıydı tabii. Onların çok hakim olmasıydı. Bunlar birazcık dizilerde şey oldu. Daha gerçekçi bir platforma oturdu. Hatta gereğinden fazla yöresel şive kullanılıyor bile diyebiliriz şeylerde, dizilerde.
Evet, yani bu dediğiniz çok doğru. Fakat ben birazcık her zaman işte nasıl derler, işte insan çocuğunu çok kötülemek istemezmiş gibi şimdi şey yapacağım, iyi yandan bakacağım ya da şöyle bir açıklama yapacağım. Yani evet, dublaj denen bir şey var Yeşilçam'da. Bu dublaj 1942 yılında Dertlipınar'dan beri var. Faruk Genç'in yönetmiş olduğu. Ve 2000'lere kadar da devam etti. Dizilerin de ilk dönemleri dublajdı. 2000'lerin işte başında falan dublajdan yavaş yavaş çıkılmaya başlandı. Bu dublajı yapanlar da tiyatro oyuncuları. Ancak o dönemin işte oyunculuk, çok tiyatro oyunculuğundan anlamam ama işte metot oyunculuğuna geçiş tabii daha sonra oluyor. Çok İstanbul ağzıyla konuşur tiyatrocular. O öğretilmiştir her zaman ve zaten oyunlarda da çok fazla yöresel oyunlar yok. Yani hep kentte geçen hikayeler veya yabancı oyunları zaten oynadıkları için yabancı karakterleri canlandırıyorlar. Çok fazla ağız özellikleri kullanmıyorlar. Ha, kim kullanıyor? Külliyatçılar kullanıyor. Onlar işte şive komedisi yapıyorlar. İşte Ermenidir, Rum'dur, Laz'dır. Bu şive komedisi. Ama onlar da çok fazla dublaj yapmamıştır. Dublajı yapanlar genelde Darülbedai oyuncuları, şehir tiyatrosu oyuncuları. Onlar da çok fazla yok. Dolayısıyla temiz bir Türkçe ile konuşuyorlar sizin de söylediğiniz gibi. Beni rahatsız eden temiz Türkçelerinden ziyade hep aynı kişilerin konuşması. Yani eleştirebileceğim nokta bu. Kendisini yakın zamanda kaybettik. Ceyhan Mahvi Ayral. O çok fazla konuşuyordu. 1970 yılındaki vefatına kadar Adalet Cimcöz çok konuştu. Birkaç kişi daha var. İşte erkeklerden biliyoruz. Abdurrahman Palay falan. Hayri Esen, ki sesini çok severim ben. Çok güzel sesler. Yani dinlemeye doyamıyorsunuz. Ama aynı. Yani Türkan Şoray'ı da o konuşuyor. Aynı filmde iki kişi de konuşuyor. Üç kişi de konuşuyor. Yani her filmden bir kişi de değil, aynı filmde iki kişi de konuşabiliyor. Bunu biraz eleştirebilirim ama dublaj çok o dönemde yaygın bir şey. Yani Türkiye'ye çok has bir şey değil. İtalya'da dublaj yapmıştır. Bütün filmlerine bakarsanız dublaj. Fransız filmlerinin de azımsanmayacak bir bölümü dublaj. İşte Güney Avrupa'ya giderseniz birçok Akdeniz ülkelerinde İspanya'dır, Yunanistan'dır. Bunlar hep dublaj. Zaten çok ortak yapım da yapılmıştır. Orta Doğu ülkelerine bakıyorsunuz, onlar da dublaj. Hindistan falan. Zaten Hindistan'da çok fazla dil var. Çok dilli uluslar dublaj yapmak zorundadır en nihayetinde. Çünkü farklı dillerde de yapmak zorundadır ülkenin büyük bölümünde gösterebilmek için filmini. Yani bir Amerikan sinemasında aslında sesli çekim çok yaygın. Onun dışında dünyanın büyük bir İngiliz sinemasında da sesli çekim ama dünyanın büyük genelinde dublajın hakim olduğu bir dönemde. Ya Türkiye biraz daha fazla diretmiş olabilir. Yani dünya ortalamasının çok çok üzerinde, hatta ilk sıralarda diyebilirim. Yabancı filmlerin dublajında da aynı şekilde. Hatta işte radyo tiyatrolarında falan da bakarsanız çok başarılıdır. Yani konuşma üzerine. O yüzden de işte onun bazı problemler yaratmıştır. Çok başarılı olmayan oyuncular dublaja güvenilerek star yapılmıştır. Ceyhan Mahvi'nin oynadığı radyo tiyatrolarını gün içinde açar dinlerim hala.
Aslında sizi programa davet ettiğimde şöyle bir düşüncem vardı. Sanırım laf lafı açacaktır diye düşünüyordum ben. Düşündüğümden daha da fazlası oldu. Çünkü Yeşilçam'da Öteki Olmak kitabını konuşacağız diye başladığımız programda zamanımızın artık sonuna geldik ve kitap üzerine konuşmadık. Hazırladığım pek çok soru da o kitap üzerineydi. Fakat Fevzi Tuna kitabı ile ilgili hikaye çok merak ediyordum. O zaman sizden şöyle bir söz almak isterim ben. Mesela Yeşilçam'da Öteki Olmak kitabı üzerine sadece ayrıca bir program yapalım mı sizinle?
Tabii, çok iyi olurum. Çok sevinirim.
Okey. Yani o çünkü kitap üzerine benim de konuşmak istediğim bazı noktalar var. Hem de sizin gibi Yeşilçam seven bir akademisyenle de tanışmış olduk program sayesinde. Biraz da Yeşilçam Arkeoloji programı vasıtasıyla yapmaya çalıştığım şey de bu. Çünkü şunu fark ettim ben. Özellikle 90'lı yıllarda ilgilenmeye başlamıştım ben hani bu Yeşilçam filmleriyle vurdulu kırdı. Birazcık da filmleri çok fazla izlemezdim ben ama çünkü bilim kurgu sineması hastasıyım ben. Filmlerle çok ilgilenmezdim ama filmlerin arkasındaki hikayeler beni çok fazla çekiyordu. Ya da filmlerin afişleri çok ilginçti. Bu arada siz bir de ressamsınız.
Kendi çapımda amatör sulu boya çalışmalarım var. Orada da biraz Yeşilçam yine fotoğraflardan. Ben de lobi fotoğraflarını çok seviyorum. Koleksiyon yapıyorum. Arşivim var. Onlardan veya işte başka Instagram üzerinden bulduğum fotoğraflardan sulu boya ya da mürekkep çalışmaları yapıyorum. Seviyorum.
Yeşilçam Arkeolojisi'nde sizden bir program daha söz alarak artık yavaş yavaş programımızı kapatalım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim davetimi kırmadığınız için.
Ben teşekkür ederim. Tabii ne zaman isterseniz diğer kitap üzerine de daha ayrıntılı konuşuruz.
Tabii elbette. Efendim bugünkü program konumuz Dilara Balcı'ydı. Açık Radyo'da, Açık Radyo 95'te Yeşilçam Arkeolojisi'nin sonuna geldik. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın, iyi günler.